Merhabalar, bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Umuyoruz ki bayram tatiliniz güzel geçmiştir ve üzerine gelen hafta sizi iş yüküyle mahvetmemiştir. Ama mahvettiyse bile son iki gün bir perşembe sabahındasınız. Bizi sabah hemen ilk iş dinlediğinize aşırı emin olduğum için bu şekilde konuşuyorum. Efendim ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var her hafta olduğu gibi. Bu hafta başlıkta gördüğünüz üzere sahiplenmek üzerine konuşacağız. Malumunuz iki haftadır, bu üçüncü olacak. Böyle ikili ilişki dinamikleri gibi bir seri yapıyoruz. Tutkuyu konuştuk, üstüne manipülasyonu konuştuk. Bu hafta sahiplenmek üzerine konuşacağız. Açıkçası Tuğçe ile aramızda sahiplenmek konuşalım mı dedim ben. O da olur dedi ve bu kadar bir diyalog geçti. Dolayısıyla mesela ben bilmiyorum ki Tuğçe için sahiplenmek negatif bir konu mu, pozitif bir konu mu? Nereden ele alacak, ne düşünüyor? Hiçbir fikrim yok. Sürprizlere gebe bir bölümle karşınızdayız. Bu arada başlamadan her zaman olduğu gibi bu bölümün de destekçisi Doku Kliniğe çok teşekkürlerimizi iletelim. Bizlere sundukları destekten ötürü mutlulukla bu işi yapmaya devam ettiğimizi hatırlatalım. Efendim şimdi Tuğçe bir soruyla başlamak istiyorum. Ama böyle kolaycılık yaptığım zamanlardaki gibi ne diyorsun bu konuda Tuğçe gibi bir soru değil. Bayağı bir soru. Sana 4 tane kelime hazırladım. Bu kelimelerden hangisinin sahiplenmeye en yakın olduğunu düşünüyorsun senin aklında? En yakın sahiplenme hangisini en çok kapsıyor diye sorayım. Soruyorum. Sakınmak, kıskanmak, benimsemek, bağlanmak. Buyurunuz.
Tebrik ediyorum öncelikle Eylül Hanım. Dersinize iyi çalışmışsınız. Beni sıkıştırarak başlamak istiyorsunuz. Farkındayım. Hemen yanıtımı veriyorum ama çok zor bir soru değil benim için. Ben sakınmak diyorum. Sakınmak diyerek başlıyorum. Uygun mudur? Neden sakınmak gelecek gibi hissediyorum şimdi?
Herhalde biraz açmanızı bekliyoruz. Benim de bir şeyim var. Bu kelimeleri seçerken benim de kafamda bir takım şeyler vardı. Ama senin yaklaşımını anlamak için psikolojideki testler gibi bu bana bayağı bir şey söylüyor senin bu konuda ne konuşacağına dair. Buyurun dinliyorum. Neden sakınmak?
Şöyle, ben bir test jenerasyonundan geldiğim için hemen yanlış şıkları eleyerek başlıyorum. Sakınmaya nereden geldim? Kıskanmakla başlayayım. Öncelikle kıskanmaktı çünkü şıklardan bir tanesi. Benim aklımdaki sahiplenmek, yani sahiplenmeye karşı duruşum biraz daha onu korumak, benimsemek ve sahip çıkmaktan gelen bir şey. O yüzden böyle mesela kıskanmak bana sahiplenmenin çok zehirli bir tarafı gibi geliyor. Yani tabii ki bir parçası, birini sahiplendiğinizde bir noktada onu kıskanmamanız mümkün değil belki, yani kıskanmak kaçınılmaz bir duygu. Ama uzak durulması gereken tarafı gibi, yani bir şekilde oraya sınır çekilmesi gereken tarafı gibi hissediyorum. Bir diğeri benimsemekti değil mi? Doğru mu hatırlıyorum?
Evet, benimsemek ve bağlanmak. Diğer şıklarımız bunlardı.
Benimsemek ve bağlanmak.
Benimsemek de sanırım ikinci cevabınız.
İkinci cevabım, evet. Yani sakınmak diyen biri için benimsemenin ikinci olduğu aşikar olsa gerek.
Ha, yani,
evet,
yani kendini zeki sanma bunu buldun diye diyorsun.
Peki. Evet, benimsemek de öyle biraz daha pozitif tarafta. Yani sakınmak sanırım biraz daha koruma içgüdüsüyle, daha korumaya içkin bir kelime olduğu için sakınmaya yakın durdum en başta.
Siz tabii her şeyden önce bir anne olarak bir koruma anne içgüdünüz evet,
tabii,
güçlüdür.
Tabii. İlk o tabii ondan ki önce benim için yani evet. En belirleyici o oldu şüphesiz. Her şeyden önce. Ama benimsemek de zaten sakınmaktan ayrı düşünülemez, onun bir parçası. Son şıkka gelince de o tarafta da yani o da yine böyle benim için birazcık uzak tarafı, yani böyle bir ilişki içerisinde çok fazla orada bulunmak istemem. Yani hani sahiplenmek deyince biz biraz daha bugün ve aslında işte birkaç bölümdür ikili ilişkiler üzerinden ele alıyoruz. Ama tabii sahiplik çok büyük bir duygu aslında baktığınızda. Yani kendimizi de dahil edebileceğimiz bir şekilde, yani eşyayı, işte metayı, insanı falan. Ama evet, koruma içgüdüsüyle yani bir şeye sahip çıkmak zannediyorum ki sahiplenmek de benim için belirleyici oluyor. O zaman her zamanki gibi bozmayalım rutinimizi ve şöyle diyelim. Peki siz hangisini seçerdiniz Eylül Hanım?
Tuğçe Hanım, teşekkürler. Tabii ki her sorunun iadesi olan bu podcast'te yine beklenen oldu ve sorum bana geri geldi bu merak gibi. Şimdi öncelikle ben burada aslında geldiğiniz oraya bir köküne bakalım istiyorum cevap vermeden önce. Arapça ŞHB kökünden geliyormuş sözcüğümüz ve bunun iki anlamı var. Birincisi, yani birinci anlam olarak, ilk anlam olarak yazılan şey yar ve arkadaş anlamına geliyor. İkinci anlamı ise efendi, malik ve işte sahip, oradan türüyor bu kök sözcük. Şimdi bir kelime nasıl bu iki anlama da gelebilir? Bence çok tuhaf. Bir yandan da bize bir ipucu veriyor bu sözcüğün şeyleriyle ilgili. Zaten bu soru o yüzden. Benim için sahiplenmek açıkçası bu dört şık arasında en çok kıskanma ile eşleşiyor. Yani ideal olan bu değil. Ya şöyle söyleyeyim. teoride böyle bir sakınmayı ve benimsemeyi içeren bir sahiplenme biçimi bence var. Ama gerçek hayatta, pratikte bunun uygulamasına çok denk gelemediğimi söylemem lazım. Çok nadir vakalarda böyle iyicil bir sahiplenme görüyoruz. Yani benim kafamdaki, belki işte gördüğüm, tecrübe ettiğim şeylerden ötürü, sahiplenme biraz negatif çağrışımları olan bir şey. Özellikle romantik ilişkide. Yani arkadaşlıkta sahiplenmek ya da ne bileyim yaptığı işi, projeyi vesaire neyse sahiplenmek, oralarda bir şey görmüyorum ama böyle bir yanıyla da şey de var. Mesela proje deyince aklıma gelen, beraber bir iş yapıyoruzdur. Ya Tuğçe bu projeyi çok sahiplendi, zaten o yürütüyor deyip diğerlerinin çekilmesi. Ya sahiplenmek, sahiplenilmek, böyle başıma kötü bir şey gelecek buraya çok yaklaşırsam gibi bir duygu var bende. Ama ya kökünden gördüğümüz gibi evet, aslında ikisini de içeren, yani böyle bir yarenlik de etmek, bir hükmetmek tarafı da var. İkisi birden var. İşte oradaki dengeyi kurmak, ideali ikisini bir arada yapabilmek sanırım yani. Hükmetmeye kaymadan böyle bir şey kurmak. Ama var mı böyle bir şey? Açıkçası bilmiyorum. Çok zor bence.
Ben de bakarken belki de şu ana kadarki konuştuğumuz tüm konular içerisinde en arada kalınılan konu olduğunu fark ettim. Şöyle bir taraf var. Birincisi, bir sahiplenme, bağlanma ve ait olma olmadan ilişki olmaz diyenler ve hani işte sevmenin doğası gereği sahiplenmek gerekirciler var, yani bir öyle bir taraf. İlişkide sahiplenmek şarttır. Bir de ama işte o yakıcı ve zehirli tarafı, çünkü böyle bir hapisten de gelen bir şey var aslında, yani sahip ve hapis, hapsolmak. Kelime kökü itibariyle ona da benziyor, yani tesahüp etmek ve aynı kökten geldiklerini tahmin ediyorum. Sahiplenmenin tabii böyle bir tarafı da var, yani o zehirli tarafa gittiğinizde gerçekten onun içinde hapsolmanız kaçınılmaz. Yani o tarafa seni çağırmasını çok iyi anlayabiliyorum. Bir de bize tabii böyle bizimki gibi toplumlarda çok erkle, yani böyle erkekle ilişkilendirilen, yani işte erkek dediğin sahiplenecek, sahiplenmeli ve böyle aslında bütün yapılan yanlışların temeli belki, ama bir taraftan da dayanağı.
Ya,
o yüzden
pardon,
orada büyük bir sıkıntı
şey
var.
Şey vardı ya bir ara Twitter'da falan bir akımda, sahiplenen erkek tutuşu diye bir şey vardı mesela. Böyle tuhaf tuhaf fotoğraflar paylaşılırdı iyi bir şey olarak. Bu dediğin aklıma onu getirdi.
Evet ya, orada işte bir şöyle bir sıkıntı var yani. Buna sebep olan sahiplenen kişi mi, yoksa sahiplenmeyi, sahiplenilmesini isteyen kişi mi? Orada bir şey var. Benim anlayamadığım ve bazı zamanlarda takip edemediğim de bir şey bu. Yani kadınlara baktığında genelde mesela böyle bir davranışı, yani bu aşırı sahiplenmeyi, birinin üzerinde tahakküm kurmayı ne kadar kabul etmiyor olsak da böyle içten içe bir sahiplenilme arzusu ve aidiyet duymaya ilişkin bir beklenti var ilişkilerde. Bunu konuşabiliriz belki biraz.
Evet, tam olarak şöyle bir not almıştım. Sahiplenilmeden ait olmak mümkün mü diye bir soru. Yani bunu sana sorarım, konu buraya gelir bilmiyorum, öyle yazmıştım. Bilinç akışı tekniğiyle hazırlandığım için bu podcast'te. Bence tam olarak işin sırrı burada. Yani birine ait olmak için illa sahiplenilmek gerekmiyor, ait hissetmek için diyeyim. Aidiyet aslında çok daha bu tür şeylerin üstünde bir duygusal ve zihinsel bağ ve bence mümkün. Bu arada söylediğin şey, bu hapis kökü, bu çok acayip bir şey. Bu bir bilgi mi yoksa sana mı öyle geliyor? Onu bir söyler misin? Böyle bir şey okudun mu yoksa?
Bu bilgi değil şu an. Ha. Ben de bir çağrışım yaptı.
Çok
ben
enteresan.
Ama öyle olduğuna eminim.
Çok enteresan. Çok benziyor çünkü. Ya böyle ben görmedim.
Hani. Hiçbir yerde geçmediyse literatüre benim ismimi yazın,
evet,
lütfen.
Evet. Tuğçe Arslan Uçar'ın literatüre büyük kıymetli katkısı ve üzerine geliştirilecek psikolojik teorileri şu anda gözümün önünde canlandırabiliyorum. Ya bence dediğim gibi ait olma, sahiplenme meselesini, yani o ilişkiyi aslında koparmak lazım. Ama burada şöyle bir şey var. Bir iktidar yine, ya aslında ikili ilişki konuştuğumuz her şeyde yine bir iktidar lafı ediyoruz aslında. Ve bence zaten de iyi yapıyoruz şu yüzden. Çok güzel yapıyoruz. Şöyle bir yerden. Yani iktidar bizim için çok toplumsal bir şey olarak hep konuşuyoruz. Aslında ikili ilişkilerin her biçiminde iktidar var ve oradaki iktidarı anlamak toplumsal iktidarla da daha doğru ilişki kurmamızı sağlayabilir. Yani o iktidarın kafamızdaki konotasyonlarına ikili ilişki dinamiğini eklememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de kafam oraya gidiyor zaten. Şöyle bir şey okuyacağım sana. Şaşıracağım bir şey. Jack London'ın Vahşetin Çağrısı kitabından bir alıntı. Şöyle, Buck oradaki meşhur kızak köpeği, onun duygusunu aktarıyor. Diyor ki, ya sahip olacak ya da sahiplenilecekti. Affetmek zayıflıktı, ilkel yaşamda affetmeye yer yoktu. Yanlış anlaşılıyor, korku olduğu sanılıyordu ve bu tür yanlış anlamalar ölümle sonuçlanıyordu. Öldür ya da öl, ye ya da yem ol, kanun buydu ve Buck da zamanın derinliklerinden gelen bu emre itaat ediyordu. Şimdi ben bu ilkel yaşamanın, bu kanununun hala bizim bir yerimizde yaşadığını düşünüyorum. Yani ya sahip olacağız ya da sahipleneceğiz gibi. Yani bir iki insan arasındaki ilişkide sanki seçenekler bundan ibaretmiş gibi bir dürtümüz hala bence var. O yüzden bu bir iktidar meselesi. Ve o yüzden de bence zaten mesele birinin sahip olduğu, bir diğerinde sahiplenildiği bir dinamiğin ötesine geçebilmek. Oradaki bağ işte o zaman iki taraf da birbirine ait olabilir. Yani sahiplenme ilişkisinde çünkü ya yani iki tarafın birbirini denk biçimde sahiplenmesi, işte senin söylediğin gibi eğer sahiplenmek, benimsemek ve sakınmaktan müteşekkil bir şey olabilirse, korumak, kollamak, gözetmek, evet o zaman olabilir karşılıklı sahiplenmek. Ama genelde sahiplenmek birinin sahip, birinin sahiplenilen olduğu biçimde vuku buluyor. Ve o zaman da diğer iki kelimeme kıskanmak ve işte bağlanmak, ama saplantılı bir bağlanmadan bahsediyorum, oraya gidiyor. Ve evet, kadınlarda da maalesef böyle bir şey var. Nasıl bir şey o bilmiyorum. Yani bence gitgide azalıyor. Ama böyle bir şey olur ya mesela konuşurken, işte atıyorum adam işte bir şey yapmıştır. Böyle bir şey, bir şeyine karışmıştır mesela. Sinirle anlatırsın. Çıkar gruptan biri der ki ya biraz hoşuna gitmiştir der mesela yani. Seni sahiplendiği için yapıyor. Hoşuna gitmedi mi? Ve insan sorar kendine ya gitti mi acaba falan diye. Yani evet, böyle bir tarafı var.
Ya, evet, yani orada kesinlikle bu arada hani sadece böyle kadınlara özel bir durummuş ya duyguymuş gibi davranmamak da lazım. Yani ilişkin dinamikleri değişebilir, ama bir de şöyle bir taraf var ya, işte beni fazla sahiplendi, ama oradaki fazla sahiplendi illaki böyle yıkıcı bir sahiplenmeden bahsetmiyorum. Yani bazen ilişkinin doğası gereği, yani ilişkide olmak bir anlamda yani o bağ kurmakla alakalı bir şey. Yani bağ kurmak, birileri bir şeyler verecek, birileri bir şeyler alacak, birileri bir şeyden vazgeçecek. Yani her vazgeçişte karşı tarafın seni fazla sahiplenmesinden doğan kısıtlayıcı bir vazgeçiş olmak zorunda değil. Belki bunu da söylemek lazım. Çünkü benim gözlemim son dönemde bu sahiplenme meselesi bazen hiçbir sorumluluk almamayı da beraberinde getiriyor. Sanki hiç sorumluluk almamak için böyle kullanılan bir şeymiş gibi. Erkeklerin kadınlarla olan ilişkisinde de çok fazla gözlemliyorum işte. Beni fazla sıkıyor, beni fazla sahipleniyor. Ben böyle bir şeye gelemem. Yani bu orada bir denge söz konusu olmalı. Tabii ki yani bazen bir bunaltıcı tarafı var, ama ilişkide olmak da birazcık buna sahiplenmek demek zorunda değiliz. Ama kendini bırakmayı gerektiriyor. Bunu da söylemek lazım yani.
Senin anladığın bu anlamda güzel, iyicil sahiplenme. Mesela şey mümkün mü? Bir yandan da onu düşünüyorum yani. Birini sahiplenmeden mesela önceliklendirmek, yoksa sahiplendikten sonra yaptığımız şeyler mi bunlar? Atıyorum işte onun sevdiği şeyi almak mesela, iki şey arasında mesela bir yiyecek attım şu anda yani. Önceliklendirmek, onun daha iyi olmasını, yani kendinden önceye koymak. Tabii ki bu abartılı bir vericilikten bahsetmiyorum ki, bilirsin potansiyelim vardır, kendimi verme potansiyelim, ama ya mesela bunlar herhalde insanın sahiplenince yaptığı şeyler ya da sahiplenilmek istediğinde yaptığı şeyler mi acaba? Bir de orada da o mekanizma karışıyor. Yani bir bağ kurma biçimi olarak bu tür şeyleri yapıyoruz ve işte sahiplendiğim için yapıyorum dediğim bir şeyi yaparken aslında karşı tarafa sen de beni sahiplen mi demeye çalışıyoruz gibi bir şeye geliyor aklım.
Mesela sen böyle çok negatif bir yerden alınca sahiplenmeyi, ben aslında şaşırdım. Çünkü sen ilişkide bence benim baktığım yerden sahiplenen ve sahiplenilmek istenen bir insansın. Ama tabii orada
rezalet,
gerçekten...
Rezalet, ben kapatıyorum bunu, devam edemeyeceğim. Kabul etmiyorum. Bütün ithamları şimdi reddediyorum ve çıkıyor. Evet.
Evet, örneklerle geliyormuşum. WhatsApp kayıtları açılıyor şimdi. Ses kayıtlarını dinletiyorum.
Öyle şeyler yapmıyorum. Tamam, senin beyanını esas alacağız. Örneğe girme çok. Evet.
Ama baktığın yerden, yani kelimeye yaklaştığın yerden ne demek istediğini kesinlikle anlıyorum. Yani gerçekten tam olarak bu söylediğin şey, yani kelimenin çok anlamlı oluşu ve kökü itibariyle içerisinde bambaşka şeyler barındırışıyla ilgili. Ben de bir alıntı not etmiştim. Bu çok komik. Bir Çift Yürek diye bir kitap var, hatırlarsın, böyle bir dönem. Herkesin okuduğu.
Aa, evet ya.
Hatırlıyor musun? Böyle bir şeye giriş kitabı gibi bu. Kişisel gelişim kitaplarının gibi.
Atası. Biz bugün niyeyse böyle bir şey, 30 sene önce okuduğumuz kitaplardan seçtiğimiz alıntılarla birbirimizden habersiz olarak, çok tuhaf. Evet.
Evet. Orada şöyle bir kısım var. Ben de onu not ettim. Bir çiçeğe sahip olmak isteyen onun güzelliğinin soluşunu seyretmek zorunda kalır. Ama bir tarladaki çiçeğe sadece bakmakla yetinirsen o hep seninle olacaktır. Çünkü çiçek akşamın ve gün batımının ve nemli toprağın ve ufuktaki bulutların bir parçasıdır. Yani burada uzun bir şey bu arada. Yani benim hiçbir zaman benim olmayacaksın ama bu sayede ben de seni kaybetmeyeceğim gibi bir şey anlatıyor bu metin. Gerçekten de öyle. Senin az önce de işaret ettiğin gibi yani aslında sahip olmak bir noktada da kaybetmeyi gerektiriyor ve o önceliklendirmeyi gerçekten yani o sahiplenmeden gelen bir önceliklendirme değilse bu, o zaman kaybetmediğimiz şeyleri de sahiplenebiliriz gibi sanki.
Şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk başta da sen ilk sözü aldığında da bu ayrımı yaptın ama sonra orada atladım söylemeyi. Yani aslında sahip olmak ve sahiplenmek diye iki ayrı sözcük olmasının bir sebebi olsa gerek. Yani bunlar aynı şey değiller. Biraz iç içe geçmiş durumdalar ve bence eş anlamlı gibi kullanıyoruz. Bir şeye sahip olmadan da sahiplenebilir insan. Belki de mümkünse en iyisi budur. Böyle biraz çelişkili bir şey söylüyorum gibi ama değil. Sahiplenmek bu anlamda dediğin gibi benimsemek gibi bir yere varırsa eğer, o şeyin sahibi olmadan sahiplenebilirsiniz. Bana gelince yine sahiplenmenin kötü bir şey olduğuna dair, olabileceğine dair kendimden bir şey yapacağım. Evet, ben çok sahiplenici bir insanım. Her şeyi. Yani bana bir iş var, aşırı sahiplenirim. Bana bir insan var, seveyim diye seversem eğer, aşırı sahiplenirim. Ben mesela arkadaşlarım falan da çok sahiplenirim böyle, biliyorsun yani. Ama mesela bence bu benim süper digerken ve muhteşem bir kalbe sahip bir insan olmamdan ötürü değil. Kontrol manyağı olduğum için yani baktığımda öyle diyorum. Dolayısıyla hani bunun da kötü bir yani iyi sonuçlar doğuruyor gibi yapan kötü. Ben bir şeytanmışım meğerse. Ama bence böyle bir şey var yani, kontrol etme. Çiçek örneğine geleyim. O çiçeği kontrol etmek istediğin için biraz da koparıyorsun yani. Gözünün önünde olsun ve senin denetiminde olsun diye sahiplenmek. Yine aynı yere geliyor. Ay, terapistimi arayacağım bu bölümün sonunda sanırım. Kendine ilgili çok kötü şeyler keşfediyorum.
Oldu. Evet, kesinlikle öyle yani. Oradaki belki böyle bir insan üzerinden konuşunca daha yumuşak bir şeymiş gibi ya da böyle çok fazla anlamı varmış gibi oluyor ama en basitinden evet bir nesne üzerinden konuşunca aslında o duygunun yani sahiplenmenin ne kadar kuşatıcı bir şey olduğunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani benim olsun diye istiyorum, ev alıyorum, onun içinde yaşamak istiyorum ya da kiraya verip para kazanmak için istiyorum. Aslında ne kadar temel, bu anlamda da ne kadar temel bir histen geliyor. Böyle bakınca daha net aslında. Böyle bir altında tabii ki böyle duygular işin içine girince çok başka, evet, başka taraflar oluyor ama.
Ben mesela şeyi de not etmiştim yine bir kelime olarak sadece. Mülkiyetçilik bunun neresinde durur diye böyle bir not yazmıştım. Sen de zaten aslında biraz oraya getirdin. Yani böyle bir tür mülkiyetini alma gibi, bir hak sahibi olma gibi bir tarafı da var. Ki zaten yani hani işte sahiplenmenin en resmiyete dökülmüş biçimi olan evlilikte daha önce konuştuğumuz gibi aslında mülkiyet kavramıyla beraber hayatımıza girmiş bir şey, bir şeyleri düzenlemek için, kolaylaştırmak üzere ortaya çıkmış bir şey yani en kaba geçmişine baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir mülkiyet bir tarafı var, zaten zehirli olan tarafı o yani. Ya yani mesela isim vermek, o da mesela işte hayvan aldı, sahiplenmek deyince mesela hayvan sahiplenmek diye bir şey var. Orada da mesela ilk yaptığımız şey isim vermek. Böyle o da bir sahiplenmenin bir aşaması gibi. Yani ilişkiye isim vermek de işte mesela az önce verdiğin örnekte o da bir sahiplenme belirtisidir. Böyle bir özelleştirmek onu. Mülkiyetçilik diye başladım, özelleştirmek diye gittim. Ekonomi podcastine, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Böyle bir tarafı da var ama dediğim gibi yani aslında belki şeyi ayırmak lazım. Yani ideal olan ve pratikte olan arasında gerçekten aslında da aynı sözcüğü kullanıyoruz ama bayağı temel farklar var gibi görüyorum konuştukça seninle.
Yani evlilik kesinlikle aslında sahiplenmenin ilanı için tamamen yapılmış bir şey. O yüzden doğru bir yerden bence de el alıyorsun. Yani o mülkiyet ve sahiplenmeyi aslında tamamen devlet nezdinde, toplum nezdinde daha görünür kılmak için istediğimiz bir şey. Ve bir noktada da aslında yani getirdiği regülasyonlar da tam olarak bu yüzden. Yani işte ortak malların paylaşımı, ortak çocukların paylaşımı falan gibi bir yerden doğuyor. O yüzden evet yani sahiplenmek kesinlikle böyle bir tarafı da var. Yavaştan geçeyim mi filmlere diyeceksin gibi hissediyorum bakışından.
Geçebilirsin.
Var mı eklemek istediğim
bir şey? Geçebilirsin. Daha fazla konuşursak ben kendimle ilgili şeyimi... Bir tek bir şey söyleyeceğim şu. Benim bence sahiplenmeye dair yani algısının bende negatif olmasının sebebi en temel şey işte o baştaki büyük icadın hapis meselesi. Yani o bir çok kısıtlayıcı bir şey. Yani özgürlüğü benim kafamdaki yani sahiplenmenin dozu kolay kaçabilen ve insanın özgürlüğünü tamamen kaybetmesine sebebiyet verebilen bir şey. Ve benim en büyük derdim o olduğu için hayattaki bence o yüzden ürküyorum sahiplenilmekten. Ama sahipleniyormuşum. İşte bu da benim büyük çelişkim. Neyse, buyurun.
Arayacaksın evet bugün. Psikoloğun gibi hissediyorum. Evet, başlıyorum. İlk filmim tabii ki bir Zeki Demirkubuz filmiydi. Kader. Büyük meselesi tamamen böyle sahiplenmek ve sahiplenilmemek ya da işte başka birini sahiplenmek ya da sahiplenilmek istemek üzerine olan bence bir film. Zeki Demirkubuz'un da bence en iyi işleriydi zaten, yani Masumiyet ve Kader gibi düşünüyorum. Son filmini izlemedim şimdi, hadi büyük konuşmayayım ama bu film onu iyi anlatan bir şey ve aynı zamanda da böyle aslında o bizim az önce işaret ettiğimiz o erkek işte sahiplenir ve orada o nerede şiddete kaçar, nerede hani iyi bir şeydir, kötü bir şeydirin de bence iyi bir örneği bu. Bir diğer filmim Lolita, Stanley Kubrick, Nabokov'un kitabından uyarlanmış bir Lolita. Birkaç farklı açıdan sahiplenilmek, yani oradaki o karakterin aslında işte hastalıklı bir şekilde kadını sahiplenmesi, hatta işte kızı sahiplenmesi, sonra annesi öldükten sonra bir şekilde onu velayet yoluyla sahiplenmesi gibi gibi böyle birçok farklı tarafına giriyor. Son filmim de Away From Her, Ondan Uzakta diye çevrilmişti Türkçe'ye. Sarah Polley'nin filmi. Bu da şöyle bir tarafı, biraz tersten ele alıyor bu film sahiplenme meselesini. Çok uzun yıllardır evli bir çiftin işte Alzheimer hastası oluyor. Çiften biri, yani kadın. Ve onun üzerine işte evden gidiyor. Sonra işte bir kliniğe yerleşiyor. Ondan sonra adamı unutuyor ve başka birine aşık oluyor. Ve sonra kocası, eşi kadının mutluluğu için bu ilişkiyi bir şekilde destekliyor. Ve o bu benimsemek, sakınmak konusu böyle, bu biraz böyle tatlı ve naif tarafından, benim ilk ele aldığım tarafından sanırım birazcık böyle bu tarafa kayıyor. Yani o hani zehirli kısmını hesaba katmazsak benim için böyle sahiplenmek biraz da böyle o korumak, kollamayı içeriyor. Bazen de işte o vazgeçişi de içeriyor bu anlamda. Son filmim de bu efendim. Kitaplarınızı dinlemek üzere size dönüyorum.
Tuğçe'm, sonuçta siz de 3 tane film seçmişsiniz. İkisi kötücül sahiplenme anlatıyor. Yani siz de biliyorsunuz ki sizin kafanızdaki ideallere uymuyor dünyamız ve hani burada böyle sevgi kelebekliği yapıyorsunuz ama görüyorsunuz ki sanatta bir karşılığı yok söylediğiniz şeyin. Nasıl? Saldırganlığım.
Hoşunuza gitmedi söylediklerim ve saldırganlaştığınız gibi hissediyorum Eylül Hanım.
Ay,
İşinize gelmedi.
Gerçekten seninle tartışılmaz. Ben hemen nezih bir şekilde filmleri, kitaplarımı sıralayayım. Bu tartışmanın içinde bulunmak istemiyorum. Benim tahmin edeceğiniz üzere gayet kötü tarafından beynim çalıştığı için çok kötü kötü kitaplar seçtim, şöyle kötü. Bir tanesi Julian Barnes'ın Benimle Tanışmadan Önce kitabı. Bir kadın ve adam birbirlerine aşık olurlar, beraber olurlar ve kadın bir film yıldızıdır. Ve adam kadının onunla tanışmadan önce, işte kitabına da oradan geliyor, oynadığı filmlerden birine denk gelir ve bunu bir saplantıya dönüştürür. Ve bütün sinemaları falan gezip böyle kasabanın dışına falan da çıkarak filmi tekrar ve tekrar ve tekrar ve kadının oynadığı filmleri bulmaya ve izlemeye çalışır ve orada o filmi izleyerek acaba mesela bir sevişme sahnesinde seviştiği adamla gerçekten sevişmiş miydi anlamaya şey yapan takıntılı bir takıntı hikayesi. Sonunu söylemeyeyim ama sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Sonuçta yani geçmişine de sahip olmak arzusu. Yani bugünüyle yetinmemek, bence bu da işte sahiplenmenin en takıntılı hallerinden biri. Bugünkü mevcudiyetiyle değil, geçmişine de sahip olmak. Bir diğeri Agatha Christoph'un Dün kitabı. Yine bir kadına saplantı derecesinde bir şey geliştiren bir erkek hikayesi. Minicik bir roman. Üçüncüsü de bence tek başına çok çok sıkıntılı bir kitap, bir mizojine övgüsü neredeyse ama bir üçlemenin parçası. Arjantinli yazar Ernesto Sabato'nun Tüneli. Bu üçlemenin tamamını çok iyi buluyorum ama tek başına Tünel çok sıkıntılı bir kitap ve bu da aynı biçimde manyakça sahiplenip bir şey, hakimiyet kurmaya çalışan bir adamın öyküsü çok basit haliyle. Bir de tatlı bir şeyi ben de seçtim ama bunun böyle bir şeyin de mümkün olabileceğini şey yapmak için. Claire Keegan'ın, İrlandalı yazar, Emanet Çocuğu. Bu da kendi ailesi dışında bir ailenin yanına bir vakit geçirmek üzere giden bir kız çocuğunu bir babanın, adamın, yani babası değil ama babası gibi nasıl sahiplendiğini ve bunların arasında kurdukları çok tatlı ilişkiyi anlatıyor. O da bir hoş bir sahiplenme biçimi sanırım. Benim kitaplarım da böyleydi. Şimdi bölümü bitirirken bütün bu tartışmayı bitirecek o muhteşem alıntıyı söyleyeceğim ve boşuna konuştuğumuza kani olacağız. O kadar kendime güveniyorum. Ya bu konuyu seçerken de aklımdaki cümleydi zaten bunu konuşmaya beni iten. José Saramago'nun Bilinmeyen Adanın Öyküsü kitabındaki şu cümlesi: "Sevmek sahiplenmenin en güzel yoludur herhalde. Sahiplenmek ise sevmenin en çirkin yolu." Bence bütün konuştuklarımızı ve o çelişkiyi ve farkı özetleyen bir cümle işte. Edebiyatçı böyle olunuyor.
Bir şey söylemek istesem de söyleyemem zaten. Kapattın yolları.
Zirvede bırakalım.
Ne diyeyim ben? Susuyorum sadece.
Zirvede bırakalım. Teşekkürler Tuğçe Hanım ve bizi dinleyenler. Ve destekçimiz Doku Klinik. Herkese çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen bu bölümü paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi sevgilinize, kocanıza, eşinize, dostunuza, karınıza, her kimse artık muhatabınız, iletmeyi ve bizimle fikirlerinizi ve katkılarınızı paylaşmayı unutmayın. Tuğçe Hanım, buyurun.
Evet, bazı mesajlar geliyor. Sizi çok sevdiğimiz için paylaşmıyoruz, sadece bize kalın diye. Arkadaşlar, bu da sahiplenmenin çirkin bir yoludur. Bizi paylaşın.
Tam olarak bunu düşündüm bu bölümü hazırlanırken, o mesajları. Söyleyecektim, unuttum. Şahane, gerçekten çok iyi bir ikili olduğumuzun ispatı gibi. Böyle sahiplenmek olmaz. İnsan sevdiğini kıskanabilir ama kıskanmanın sahiplenmenin kötü bir biçimi olduğunu bu bölümde hep beraberce öğrendiğimize göre lütfen yapmayalım ve bu podcast'i eşle dostla, hikayelerde vesaire paylaşmayı ihmal etmeyin. Herkese mutlu hafta sonları ve teşekkürler.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.